Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 9. ayrım. 4. bölüm. Evie'yi endişelendiren neden sorusuydu. Birisi Rourke'un dikkatini çekmek için neden tüm bu sıkıntıya ve bu kadar masrafa giriyordu? Bak ne yapabiliyorum. Bak tam burnunun dibinde neler yapıyorum. Bunun anlamı neydi? Medya kaynamaya başlayacaktı ama Rourke zekice manevralar yaparak olayı çevirebilirdi. Otel belki bir iki rezervasyon iptaliyle karşılaşırdı ama merak ve hastalıklı heyecan faktörleriyle iki katı yeni rezervasyon olurdu. Bazı çalışanlar istifa edebilirdi ama anında yerlerini doldurmak isteyecek yeni insanlar vardı. Sonuçta Rourke'un kaybettiği bir şey ya da ödeyeceği bir bedel yoktu ama kısa dönemde onun lehine döndürmeyi başaracağı bir reklam potansiyeli oluşmuştu. Ama Yost'u kiralayan kişi, Rourke'un düşünce şeklini biliyorsa durum değişirdi. Kendine ait bir mekanda kendi çalışanı olan genç ve masum bir kızın öldürülmesinin onun üzerinde yaratacağı etkiyi tahmin edebiliyorsa her şey değişirdi. Rourke'un ödeyeceği bedel kişiseldi ve bu cinayetin arkasındaki neden de kişiselse, evet, Evie'yi rahatsız eden şey olayın bu boyutuydu. Yost'u ele geçirip adalete teslim etmesi için bir neden daha vardı artık. Darlene French için adalet ve Rourke için cevaplar. Eve masasına oturarak tekrar Yost'un dosyalarını incelemeye başladı. Ailesi yoktu. Bilinen herhangi bir arkadaşı yoktu. Adresi yoktu. Öfkeyle bilinen hiçbir şey yok diye düşündü. Tüm kariyeri boyunca ilk kez bir suçtan sonraki 24 saat içinde katilin kimliği, tüm fiziksel deliller ve katilin hüküm giymesini sağlayacak her bilgiye ulaşmıştı. Ama elinde ona ulaşacak hiçbir şey yoktu, hiçbir iz. Takip edebileceği hiçbir yol yoktu. Nerede uyuyorsun sen orospu çocuğu? Nerede yemek yiyorsun? Çalışmadığın zamanlarda ne halt ediyorsun? Hangi cehennemdesin? Dosyayı iteleyerek başını yasladı ve gözlerini kapadı. Eve, Yost'un yüzü, gözleri, ağzı gözlerinin önünde belirirken ''Dikkat çekmiyorsun'' diye düşündü. ''Dikkat çekecek hiçbir şey yapmıyorsun. Yalnızsın. Güzel muhitlerde sakin güzel evler. Birden fazla evin vardır. Seyahatlere çıkıyorsun. Kişisel araç mı? Muhtemelen, muhtemelen. Ama o da sade bir şey. Sağlam, güvenilir, dikkat çekmeyen bir şey. Klasik bir şey belki. Öldürürken dinlemeyi sevdiğin müzikler gibi. Ama eğer New York'a arabayla geldiysen, otelin araç servisini kullanmadın demektir. Adamın oteldeki yemeğini hatırlayarak, et ve patates diye düşündü. Esaslı, pahalı. Tıpkı otele girip çıkarken üzerindeki kıyafetler gibi. Valizi gibi. Valiz. Eve doğrularak bilgisayardan resepsiyondaki görüntüleri içeren diski istedi. Evet evet, iş seyahati için tipik tekerlekli valiz, esaslı ve pahalı ve yeni. Etiketi yeni çıkarılmış kadar yeni. Bilgisayar 12 ve 28. birimlerin arasını %20 büyüt. İşlem yapılıyor. Ekrandaki büyütülen kesit, Yost'un ayağının dibinde duran valizin görüntüsüydü. Dayanıklı siyah deri valizde hiçbir yıpranma belirtisi yoktu. Bu görüntüdeki 6. birimi büyüt, %10. İşlem yapılıyor. Görüntü büyüdüğünde Eve, imalatçı markanın şık pirinç levhasını net bir şekilde görebiliyordu. Sassett. Pekala, bu bizi nereye götürür? Bilgisayar, ekrandaki Sassett marka valizin modelini belirle. İşlem yapılıyor. Görüntü model numarası 345-92-C. Seçkin iş modeli olarak pazarlanıyor. Deri ve kumaş alternatifleri var. 14'e 8 ve 6 ebatlarında modelleri mevcut. Tüm hava ve uzay seyahatlerinde eşya taşımaya yönelik PAA ve PAA patentleri var. 345-92-C yeni bir model ve bu yılın Ocak ayında piyasaya sürüldü. Sassett, Rourke Şirketler Grubu'na ait Solar Lights adlı firmanın alt markası. Eve, aman ne sürpriz diye mırıldandı. Demek Ocak ayından beri. Aradığımız çatlak bu olabilir. Bilgisayar, hayır boş ver. departmanlar arası telelinki açarak McNab'i aradı. Sashet, valiz firması, model 345-92-C. Modelin nerelerde satıldığına dair bir liste istiyorum. Bizimkisi siyah deri, Ocak ayında piyasaya sürülmüş. Dükkanların isimlerini istiyorum. O dükkanlardan da müşteri isimlerini bul. Çantayı kimler almış öğren. Ama bu biraz uzun. Sürecek, diye tamamladı Eve. Çok mu yoğunsun acaba? Hayır efendim, hemen başlıyorum. Eve, ben de, diye mırıldanarak kalktı. Ceketini ve dosyalarını alarak Peabody'nin ufak bölmesine doğru başını uzattı. Ben bazı verileri incelemek üzere eve gidiyorum. Sen saçı araştır. Hangi saçı efendim? Yost'un saçını. Kesinlikle adamın kendi saçı değil. Yüzüne hiç uymuyor ve onun stilinde bir adam için fazla gösterişli. Peruk ve epey kaliteli bir peruk. Ve içimde adamın bir peruk koleksiyonu olduğuna dair bir his var. Güvenlik diskinde gördüğümüzle başla. Güzellik salonlarını, kuaför malzemeleri satan yerleri kontrol et. Tüm büyük şehirlerde birinci sınıf olanlara bak. İkinci sınıf bizimkini kesmez. Doğal tel ve antialerjik ya da adı neyse onları araştır. Adam temizliği seviyor, titiz. Daha hafif ve pratik olan suni kumaştan bir şey yerine kocaman deri bir valiz taşıyor. Peabody ağzını açtı ama Eve çoktan gözden kaybolduğu için bir valizin perukla ne ilgisi olduğunu soramadı. Eve ön kapıdan girdiğinde merdivenlerden inen Rourke'la karşılaştı. Gözünün önüne düşen saçlarını üfleyerek kaşlarını çattı ve ona baktı. ''Burada ne yapıyorsun?'' ''Burada yaşıyorum.'' diye cevap verdi Rourke. ''Ne demek istediğimi biliyorsun.'' ''Evet biliyorum. Aynı soru benim için de geçerli. Mesain daha bitmedi.'' Merkezde değil de buradaki bilgisayardan araştırmak istediğim bir şeyler var. Evet, Ve madem buradasın, biraz daha zaman kazanabilirim. Sana sormak istediğim bazı şeyler. Rourke'un elini uzatarak koluna dokunmasıyla sustu. Üst katta Mick'in misafir odalarından birine yerleşmesine yardım ediyordum. Mick mi? Duraksadı. Biraz bizimle kalması senin için sorun olur mu? Hayır, ama zamanlama berbat diye düşündü. Cidden berbat. Dediğin gibi burada yaşıyorsun. Sen de öyle. Mick'in hayatımın senin pek hoşnut olmadığın bir döneminden geldiğinin farkındayım. Rourke parmağını Eve'in silahına astığı omuz askısında dolaştırıyordu. Hemen, ama yaşamımda öyle bir dönem var. Dublin'de başka arkadaşlarınla da tanıştım. Brian'ı seviyorum mesela. Biliyorum. Rourke'un elleri artık Eve'in omzundaydı. Karısının omuzlarını okşayarak ellerini yavaşça sırtına indirdi ve onu kendine doğru çekti. Mick benim için önemliydi, Eve. Yakındık. Kötü zamanlar olduğu kadar bazı iyi günler de geçirdiğim bir kardeş kadar yakındık. Öldüğünü düşünüyordum ve buna alışmıştım. Ve şimdi yaşadığını öğreniyorsun. Eve, arkadaşlık duygusunu anlıyordu. Gelgitleri olan garip ve anlaşılmaz bir duyguydu. Rica etsem burada misafir odamızda kalırken şehirde onu tutuklamamı gerektirecek bir şey yapmamasını hatırlatır mısın? Rourke uzanarak onu dudaklarından öptü. Bence onu seveceksin. Tabii, her ikisi de az önceki ricasına dair bir onay vermediğinin farkındaydı. Siz İrlandalı erkekler çok tatlısınız. Dinle. Bence şu aralar başka bir sıkıntıya ihtiyacın olmayacak. Bu cinayet davasının gidişatına göre Rourke başını salladı. Darlene asıl hedef değildi, değil mi? Zavallı kız. Öyle sanıyorum. Oturup konuşmamız, kimin ve neden bu şekilde senin peşine düştüğünü bulmamız gerek. Pekala, ilk fırsatta yaparız. Ama şimdi yapmam gereken bazı düzenlemeler var. Akşam yemeğine konuklarımız var. Bu akşam mı? Rourke. Eğer senin için uygun değilse bazı bahaneler bulabilirim. Magda, oğlu ve projede kilit rolde olan birkaç kişi gelecekti. Dün akşamki olayla kabaran bazı tüyleri okşayıp düzeltmemiz, yaklaşan müzayedeye dahil herkesi güvenlik ve tanıtım reklamlarının kontrol altında olduğuna ikna etmemiz gerek. Sanırım senden bu müzayedeyi ertelemeni istememin bir anlamı olmaz. Rourke keyifli bir sesle, "Mümkün değil," dedi. Birisi beni kızdırmak istiyor diye oteli, projelerimi ve dolayısıyla hayatımı askıya alacak değilim. Sonraki hedef sen olabilirsin. Rourke'un gülümsemesi azıcık bile solmadı. Hatta biraz daha keskinleşti. Aslında öyle olmasını tercih ederim. Vicdanıma başka bir masumun yükünü daha eklemek istemiyorum. Hem ayrıca dünyadaki en güvenilir koruma hemen elimin altında. Eve daha da yakınında olmayı planlıyordu. Pekala, yemek şeyi ne zaman? 8'de. O zaman hemen çalışmaya başlasam iyi olur. Bir de hazırlanıp düzgün bir şeyler de giymem gerek değil mi? O konuyu bana bırak. Rourke, Eve'in elini alarak dudaklarına götürdü. Teşekkür ederim. İyi, tamam, boş ver. Koşarak merdivenlerden çıkmaya başlamıştı ki durdu. Ama bu gece biraz zaman ayıracaksın bana. Eve, sevgilim, ben senden daha fazlasını ayırmanı isteyeceğim. Eve, gülerek yoluna devam etti. İkinci kata vardığında Mick'in sayısız konuk odalarından birinden çıktığını görerek duraksadı. Takım elbisesinin ceketini çıkarmış ve gayet rahat görünüyordu. Eve'i görünce yüzüne etkileyici ve hafif muzip bir gülümseme yayıldı. Ah, Teğmen! Beklenmedik bir misafirden daha sinir bozucu bir şey olamaz değil mi? Ve bir de kocanın tanımadığım bir çocukluk arkadaşı olmam eklenirse keyfin daha da kaçmıştır. Umarım burada kalmam seni çok rahatsız etmez. Eve, burası büyük bir ev, dedi. Sonra birden söylediğinin kulağa pek kibar bir cevap gibi gelmediğini fark etti. Ama Mick duyduğu şey karşısında öyle yüksek sesli ve içten bir kahkaha atmıştı ki Eve de kendine hakim olamayarak gülmeye başladı. Özür dilerim, kafam biraz karışık. Rourke senin burada kalmanı istiyor ve benim de bundan bir rahatsızlığım yok. Teşekkür ederim. Kulaklarını gençlikte yaptığımız hazırlıklarla sıkmamaya çalışırım. Aslına bakarsan dinlemek hoşuma gidebilir. Mick Eve göz kırparak, Teğmen, bu kurt dolu bir kavanozu açmaktan farksız olur, dedi. Gözlerini geniş koridorda ve şık merdivenlerde gezdirerek, harika bir ev, dedi. Gerçi ev kelimesi bu yer için pek yeterli bir ifade değil. Nasıl kaybolmuyorsun burada? Zaman zaman hala kayboluyorum. Eve, Mick'in gözlerinin omzundaki silah askısına kaydığını fark etti. Biraz soğuk bir tavırla, bir sorun mu senin için, diye sordu. Yoo, hayır değil ama pek benim tercih ettiğim silah tipi değil. Gerçekten mi? Eve, dalgın bir şekilde elini silahında gezindirdi. Sen ne çeşit silahları tercih edersin? Mick, kolunu kaldırarak dirseğinden büktü ve öne doğru bir yumruk savurdu. Bu benim için yeterli oldu hep. Ama senin işini düşünürsek, elbette. Ve işin demişken senin mesleğinden olup da böyle hoş konuşabildiğim nadir kişilerdensin. Rourke ve bir polis. Özür dilerim Teğmen ama bu benim için çok kafa karıştırıcı. Belki önümüzdeki günlerde oturup bana nasıl tanışıp bu hale geldiğinizi anlatırsın. Tanrı biliyor, duymak için can atıyorum. Rourke'a sor. O bir şeyler anlatmakta benden daha iyidir. Ben yine de senin versiyonunu duymak isterim. Mick bir an tereddüt ettikten sonra kararlı bir şekilde ona yaklaştı. Rourke'un kafasız biriyle işi olmaz. O yüzden zeki bir polis olduğunu düşünüyorum Teğmen. Ve zeki bir polis baktığında görünüşümden bile kim olduğumu anlar. Ama bilmeni istediğim bir şey var. Rourke benim bu dünyadaki en eski dostum. Ve ben eğer mümkünse dostumun evlendiği kadınla ateşkes yapmak isterim. Mick elini uzattığında Eve de kararını vermişti. Evlendiğim adamın dostuyla ateşkes yapmak bana da uyar. Kendine uzatılan eli sıktı. New York'ta usludur Mick. Rourke'un başı belaya girsin istemiyorum. Ben de istemem. Mick hala tuttuğu eli sıktı. Kendi başımı da belaya sokmak istemem. Sen işin cinayet kısmındasın değil mi? Evet. Gözlerinin içine bakarak rahatlıkla söyleyebilirim ki hayatımda kimseyi öldürmedim ve şimdi başlamaya da niyetim yok. En azından bu da bir şey değil mi? Evet. Çok rahatladım. 9. ayrımın sonu. Sayfa 75. Devamı 10. ayrımda.